Ayrım 27.
Aydınlanma değil merhamet. Mirovaya Skorp, hayat yorgunluğu. Çariça Katerina'dan itibaren özellikle de 1. Alexander döneminde yüzlerce soylu aydının intihar etmelerine neden olmuş. İnsan uluhiyete ancak kendi varlığını doğrulayan bir eylemle ulaşır. O eylem de intihardır düşüncesini ilk duymuşluğun Teresa'dan. Uluhiyete ulaşmanın başka bir yolu daha olduğunu düşünmek istiyorum demiştim. Ölmeden ölmek demiş ve lafı değiştirmiştim. Bakabilir miyim? Kucağındaki kitaba işaret etmiştim. Tabii dedi, uzattı. Derinin üzerinde parmaklarımı gezdirdim. Çok güzel bir cilt. İstersen sende kalabilir. Evde bir nüsa daha var. Evin Moskova'da Alexei ile paylaştığı ev olduğunu kestirmiştim. Herhalde başıyla uçağın burnuna işaret ettiğini gördüğümü sandığım için. The Kalash, Bay Nikolay Vasilievich Gogol, 1835. İlk öykü buydu. Hafif atlı araba. Onu Taras Bulba, Aziz Yuhanna Arifesi, Gizemli Portre, Burun ve iki Ivan izliyordu. Teresa hafif atlı arabayı okuyor olmalıydı ki Zarif Ayraç oradaydı. B kasabası süvari alayı karargahını oraya taşıdığından beri çok canlanmıştı. O tarihe kadar kasabada ölümcül bir atalet hakimdi. Ana sokaktan geçer, iki tarafındaki küçük kerpiç evcikleri seyrederken hissettiklerinizi kaydetmeyi kaleminiz reddederdi. Güney Rusya kasabalarında çok sık rastlanan bir adet gereği, emniyet müdürü bahçelerdeki bütün ağaçları manzarayı bozmasınlar diye kestireli çok olmuştu. Tıkabası toz dolu ve bir yastık kadar yumuşak. En hafif yağmurda bu toz çamura dönüşür ve o zaman sokaklar domuzlarla dolar. İçimden domuzlarla değil, camışlarla dolar dediğimi hatırlıyorum. Gogol'ün yastık kadar yumuşak dediği o tozu ben biliyordum. O toz babamın kirpiklerindeki tozdu. Jipinin sesini duyup kapıya fırladığımda ne onu ne de şoförü Salih abiyi tanıyabilmiştim. İkisi de başlarından aşağıya bir torba çimento boşaltılmış gibi tepeden tırnağa bulanmışlardı. Rus hududundaki müzakerelerden dönüyorlardı. Jipin üstü açıktı, ön cama indirilmiş motor kapağına yatırılmıştı. Motor kapağının üzerinde ay yıldız olurdu. Ay yıldız da tozun altında kalmıştı, seçilmiyordu. Babam uzak durmamı işaret edip jipten atlarken yoğun bulutun içinde kaybolmuş gibi olmuştu. Üniforması günlerce avluya gerili ipte asılı kaldı. Annem tozunu çıkarabilsin diye girip çıkıp sopayla dövdüydü babamın üniformasını. Ama tuhaf bir şeydi, halı dövmeye benzemiyordu. Yine de temizlenemediğini, atılmak zorunda kalındığını hatırlıyorum. Galiba son olarak birisi ıslak bezle silmeye kalkmış, çamurlaşan toz kumaşın dokusuna çıkmamacasına yerleşmiş, ceket kazık gibi olmuştu. Önemli bir kayıptı, çünkü üniforma kumaşı 2 yılda bir verilirdi. Babam elbisesiz kalmıştı. Annem babamı sahraya çıkarken üstelik açık bir jiple ne akla hizmet muharebe giysisin değil de karargah üniforması giydiğini, anlamadığını söylüyordu. Babam da anneme Ruslarla müzakereye batıl dresle gidilemeyeceğini bir türlü anlatamadığını. Gülümsemiş olmalıyım ki Teresa'nın hoşuna giden bir şey mi buldun diye sorduğunu duydum. Süvari alayı dedim. Eniştem süvari subayıydı. Bizim B kasabasına görevliyken şu şerhli ki bizimki B değil S kasabasıydı. Sarıkamış yani. Düşünüp de söylemediklerimi italikliyorum. Ölen atının içini samanla doldurmuş, kumandanlığın önüne yerleştirmişti. Çocuktum. O güne kadar hiç öyle bir şey görmemiştim. Büyülenmiş gibi seyrettiğimi hatırlıyorum. Yerel halk da öyle. Taksidermi sık rastlanan bir uğraş değildir Türkiye'de. Soğa adam bir sanatçıydı. Öyleydiyse de ölü hayvanların içini doldurmaktan başka pek bir şey yapmadı. Belki de kendi yapmıyor da satın alıyordu. Hiç çalışırken görmedim çünkü. Evinin misafir odasında doldurulmuş horozlar, kartallar, hatta bir geyik bile vardı. Dokunmamıza izin vermezlerdi. Ben de niyetlenmezdim zaten. Mumyaları anımsatırlardı, tüylerim ürperirdi. Diyeceğim Gogol'ün B'si gibi uykulu kasabalara askeri birlikler yerleşince meydana gelen değişikliği iyi bilirim. Bana yeni bir ilgiyle baktığını hatırlıyorum. Yani ne olur? Tüketim artar, aktarlarda sirke şişelerinin yanında mesela Fransız Le Gaillon parfümüne, Avon numunelerine rastlanır diyecekken, Teresa'nın Ortodoks Kilisesi yanında McDonald's yakınmasını hatırladım. Gogol'ün anlattığı gibi olur diye geçiştirdim. Oysa süvari alayının gelmesiyle birlikte her şey değişti. Sokaklar canlandı ve bambaşka bir havaya girdi. Küçük evlerde oturanlar bundan böyle silah arkadaşlarını görmek, belki de terfi durumlarını konuşmak için karargaha giden iyi giyimli yapılı subayların kapılarının önden geçtiğini göreceklerdi. Burada çarlık subaylarının şapkalarındaki tüylerden bahsediyor dedim. Bizdeki tüy değildi de şapkaların siperliklerindeki bronz meşe yapraklarıydı ve güneş de altın gibi parlardı. Niye meşe?
Bilmem.
Evleri birbirlerinden ayıran çitler birden güneşe serili şapkalarla doldu. Kapı pervazlarından gri şayak kaputlar sarkar oldu. Teresa'nın gülüşü okumamı kesti. Bit, bitler kaçsın diye güneşe sermişlerdir. Onu anlatmaya çalışıyor. Hadi canım. Gerçekten, bit ve genel anlamıyla haşarat Rus yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Günümüz askeri terimlerini kullanırsak, zavallı Ruslar bite karşı gerilla savaşı gibi bir savaş verirlerdi. Orman, anlıyorsunuz değil mi? Rusya'ya yine bir aşağılama geliyor beklentisiyle terslenmiştim. Ormanla biti aynı anda düşünemiyorum. Ne demek istediğini biliyorum diye güldü. Bit salgını ile orman fikri bir arada düşünülemiyor. Ama Moğolların kuzeye sürdükleri Ruslar ormanda ekenek açıp kenarına ev yaparlardı. Bu tahta evler sadece köylülere değil ormanın kahrını çeken diğer küçük canlılara da sığınak olur. Toprak donduğunda insanların barınaklarına kaçarlar. Anlayacağın görünmez bir haşarat ve kemirgen ordusunun saldırısı altındaydılar. Erzakları, bedenleri yağmalanırdı. Kısa yaz aylarında sivrisinekler kışın kürklerini giyindiklerinde her yerde hazır ve nazır bitler. 14 ve 17. yüzyıldaki veba salgınları muhtemelen Batı Avrupa'dakilerden daha kötüydü. Ona bakarsan uzak köylerde durumun bugün bile farklı olduğunu düşünmüyorum. Kitabı işaret etti. Gogol müfettiş de sarayın kırsala gönderdiği müfettişleri ve memurları bu haşarat ve kemirgen ordusuna benzetir. Dostoyevski'nin yer altından notlarını hatırlar mısın? Orada da ne çok gönderme vardır haşarata. Sonra cin tutmuştaki o tasvir, ikonayı kemiren sıçan, toplumun karınca sürüsüne dönüşmesi tasvirleri. Ürpermiş gibi omuzlarını silkti. Brrrr. İkram saatinin geldiğine sevinmiştim. Konuşmayı muhatabı incitmeden kesmeyi mümkün kılıyordu. Koltuklarımızın önündeki masaları neredeyse törensel bir tavırla indirmiş, sunulan yemeği açlıktan ölüyormuşuz gibi yaparak karşılamıştık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Tabii ki okumuştum Gogol'ü, Gorki'yi, Aydemir'i, Dostoyevski'yi. 68 kuşağından olup da okumayan var mı? Ama insan elindeki metni kendi hedefi doğrultusunda okuyor ve kelimeler kendi aradığı istikamette parlıyorlar. Hatta zorla giriyorlar göze. Gece yolculuğuna benziyor okumak. Kelimeler asfaltın iki yanındaki fosforlu işaretler gibi. Farınızın ışığı değmediği sürece orada durur beklerler. Değdiği anda ah şıkır şıkırdırlar. O kadar canlıdırlar ki siz otomobilinizin içinde çekip gittiğinizde arkanızdan ışık saçmaya devam ettiklerini sanırsınız. Ama öyle olmaz. Onlar tekrar karanlığa gömülürler. Ta ki yeni bir arabanın farları üstlerine tutulsun görünmez olurlar. Söylemeye çalıştığım demek direksiyonu hep aynı istikamette tutuyormuşum ki hep aynı kedi gözleri parlıyorlarmış. Çünkü İstanbul'da okuduğumu sandığım Rus edebiyatından bana kalanlarla sonradan Galina Alekseyevna'nın rehberliğinde okuduğum edebiyattan bana kalanlar arasında hemen hiçbir benzerlik yoktu. Gogol subaylar B sosyetesine büyük hareket getirdi diye yazmıştı. O zamana kadar sosyete bir diyakosun karısıyla yaşayan hakim ve aslında pek makul bir adam olup sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar uyuyan emniyet müdüründen oluşuyordu. Kilise ne diyordu bu işe? Sarıkamış'ta hakimle yaşamaya kalkan imamın karısının başına ne gelecekler belliydi. Rus Ortodoks Kilisesi'nin işleyişini öğrenmem gerekeceğini not etmiştim. Bu genel hareketlilik alayın bağlı olduğu tümenin komutanının evini B kasabasına taşıdığında daha da arttı. Civarda yaşayan adı sanı duyulmamış beyefendiler, subayları ziyaret etmek veya belki de normal günlerde ekinleri, karılarının talepleri ya da tavşan avıyla meşgul oldukları için ne olduğunu pek bilmedikleri, bank oynamak için kasabaya gelir oldular. Beyefendiler dediği iradı ile geçinen mesleksiz kimselerin bendeki karşılığı ağalardı. Sarıkamış'ta ağalar subayları ziyarete gelirlerdi ama birlikte oyun oynadıklarını hiç görmedim. Bankı marköz dedikleri sayıları kaydetmeye yarayan tahta araçlarla oynanan kağıt oyununun beziğin yerine koydum. Annemin çok iyi bezik oynadığını hatırlarım. Annem ayrıca çok iyi tavla da oynardı. Behçet Paşa'yı da Aydın Alp Paşa'yı da yener, adamları deli ederdi. Belki de bundan dolayı yüksek rütbeli subaylar sosyetesinin her zaman vazgeçilemez konuydu. Öyle daldırmışım ki Gogol, generalin o güzel günde hangi sebeple mükellef bir yemek vermeye karar verdiğini hatırlamadığım için çok üzgünüm diye yazıyordu. Ben dur, ben hatırlıyorum, sülündü diye araya giriyordum. Köylüler Behçet Paşa'ya teşekkür mahiyetinde bir düzine sülün götürmüşlerdi. Çünkü Behçet Paşa Tugay'ın doktoruydu ve mesai saatinden sonra köylülere bakardı, bedava. Boğazına düşkün olduğunu bilen hasta yakınları sülün avlayıp getirmişlerdi, tam 12 tane. Paşa'nın karısı da manyetolu telefona sarılmış annemi aramıştı. Kızım şunları sana göndereyim de sen hallediver. Bacaklarım yine öldürüyor beni. Sürgit ovduğu tombul bacakları vardı. Kıyamet kadar hazırlık yapıldı. Doğru. Sülünlerin temizlenmesi başlı başına bir meseleydi. Ortalık tüy doldu. Annem tüylerin en güzellerini seçti ayırdı. Sonra onlarla kendisine bir şapka yaptı. 29 Ekim kutlama töreninde giyeceği tayyörüne uygun çok güzel bir şapka. Bıçakların mutfakta çıkardığı sesler kasabanın kapılarından duyuluyordu. Çarşı talan edilmiş gibiydi. Hakim ile Diyakos'un karısı o gün puding ve blini'ye talip etmek zorunda kaldılar. Generalin oturduğu evin küçük avlusu arabalarla doldu. Misafirlerin hepsi erkekli subaylar ve civardaki ağalar. O kadar da değil. Ne bıçak sesleri evin dışından duyuluyordu ne de çarşı talan edilmişti. Bu arada puding dediği süt yumurta şekerden yapılan helva kıvamında bir tatlı, blini dediği lalanga ya da krep diye tanımlayabileceğim hamur işi. Oysa annem tavuk göğsü kaynatmıştı. Adı öyle sanırdım. Tavuk göğsünün sahiden de tavuğun göğsünden yapıldığını gördüğümde çok şaşmıştım. Gaz ocağının üstündeki bir kazan sütün içinde tavuğun beyaz eti bütün bir öğleden sonra kaynaya kaynaya beşte birine inmiş sararmıştı. Evin önü de araba dolmadıydı. Çünkü subayların askeri vasıtaları özel işlerinde kullanmaları yasaktı. Aileleriyle birlikte yürüyerek gelmişlerdi. Ağalar şöyle dursun, sivil kimse yoktu. Paşaların ne düşündüğünü bilemiyorum ama babamın validen olsun, kaymakamdan olsun hiç haz etmediğini biliyorum. Çünkü Ruslarla yapılan müzakerelerde, ki bizim tarafımızdan kullanılmadığı için onlara bırakılmış gibi duran bir arazi parçasının Türkiye'ye ait olduğunu yeniden tescil edilmesi müzakereleriydi, ciddiyetsiz davrandıklarını söylüyordu. Mesela bizim valinin bir tercümanı bile yoktu. Rusların tercümanlarına muhtaç kalınıyordu. Onlar da hemen her zaman Ermeniydiler. 100 yıl kadar önce kimse bizim köyümüzü tanıyamazdı. Köy değil mezraydı. En yoksulundan bir mezra. 10 tane kadar perişan çiftlik evi, sıvasız ve kötü çatılmış olarak ekeneklerin orasına burasına dağılmışlardı. Hayvanların ya da arabaların muhafaza edilebilecekleri doğru dürüst bir avlu ya da sundurma yoktu. Bu varlıklı olanların yaşam biçimiydi. Ve bizim kardeşlerimizi yani yoksulları arıyorduysanız işte yerdeki delik. O delik aslında bir odaydı. Orada Allah'ın yarattığı insanların yaşadığını delikten sızan dumandan anlar sorardınız. Peki neden? Neden insanlar yer altında yaşıyorlar? Nedeni tümüyle yoksulluk değildi. Hemen herkes bir dönem uluslararası kazak hayatı sürmüş, yabancı diyarlardan hakkı sayılır ganimet toplamıştı. Yer altında yaşamalarının nedeni iyi bir ahşap ev inşa etmekle yarar görmemeleriydi. Ülkenin her yanında insanlar, Kırımlılar, Polonyalılar, Litvanyalılar çapulculuğa devam ediyorlardı. Her an kendi yurttaşlarının da baskın verip neleri var neleri yok talan etmeleri hayli mümkündü. Her şey mümkündü. Kafamda bu defa da bizden bir kitaptan bölümler. 1944 yılında kış olağanüstü soğuktu. Karaköse ve kar damları açtı. Evlerin tahta kapılarını zorlayıp açtılar. Tünel kazdılar. Tüneller komşularla buluştu. Tahta kapıları olanlar böyle yaptılar. Tahta kapıları olmayanlar toprak altında yaşayanlardı. O barınaklar daha bir muhafazalıydı. Ortaya kazılı tandırın dumanı odayı yer yer duvar yalayıp ufak baca deliğinden süzülür giderken sıcacık olurlardı. İz kokusu tezek kokusuna katılır, derilerine sinerdi insanların. Şubat'ta bir gün 29. süvari alayından bir kır atlının bacağı bu barınaklardan birisinin içine kaçtı. Ne olduğunu anlamaya çalışırlarken yer altından bitiverdi insanlar. Atlının öfkelendiği bir dilde çığırışıyorlardı. Erlerden biri, ''Kurmancan, kumandanım'' dedi. Atlı kendisine çeki düzen verdi. Hayvanın bacağı sarıldı, çekip gittiler. Arkalarından damı göçen çukurdan bir ağıttır yükseldi. 1829'da işgalci kazak birlikleriyle beraber bölgeye gelen Puşkin, ''Leş gibi pis, hastalık kaynıyor'' dediği Erzurum'dan nefret etmişti. İki metnin yazılışı arasında 150 yıldan fazla bir zaman olduğunu hesapladığımda yüreğim karardı.
Ayrım sonu.